neyse adımız bile
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Sevgili arkadaşlar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese kucak dolu sevgiler, selamlar gönderiyoruz.
Bu güzel günde Hayatın Sesleri programında gerek Türkiye'de gerekse dünyanın dört bir köşesinde siz sevgili arkadaşlarımıza sesimizi ulaştırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bize Hayatın Sesleri @trt.net.tr adresinden ya da Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak ulaşabilirsiniz.
Sevgili arkadaşlar, bugün 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
Bugün bizim bayramımız. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların sevgili kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun.
Kardeşlik, dostluk, barış, sevgi, huzur ve mutluluk içinde nice bayramları birlikte kutlamak dileğiyle.
Aa, çocuklar, program başladı mı? Eyvah, ben geç mi kaldım yoksa? Ne yapıyordunuz siz burada?
Bunları okuduk.
Programı mı açtınız?
Evet, evet.
Görüyor musunuz? İşte geleceğin gençleri hemen yokluğumdan istifade etmiş ve programı açmışlar. Ama gerçekten gelecek emin ellerde. Çünkü sizin gibi böyle gözlerinin içi parlayan, bana böyle güzel şekilde bakan sevgili çocuklarla bir arada program yapıyor olmak da beni ayrıca çok mutlu etti. Hepiniz hoş geldiniz.
Merhaba.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tamam.
Zeynep Adaçepeci.
Zeynep Adaçepeci. Tamam, teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım.
Selen Çınar Cebeci.
Evet.
Dorukhan Zor.
Evet.
Eren Aydın.
Karen Aydın.
Hepiniz hoş geldiniz ama gerçekten beni şaşırttınız ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Madem geldiniz ve madem bugün 23 Nisan, madem benim koltuklarıma hepiniz ayrı ayrı oturdunuz ve programın açılışını yaptınız. Hadi biraz sohbet edelim o zaman.
Tamam.
Edebilir miyiz?
Evet, olur.
Tamam. Çocuklara hep aynı soru sorulur ama bence bu sorunun önemli bir yanı da var. Çünkü madem biz büyükler geleceği siz çocuklara armağan edeceğiz, sizin gelecekte neler yapacağınızı çok merak ediyoruz. Bu sefer Karan'la başlamak istiyorum. Karan, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?
Mimar.
Mimar olmak istiyorsun. Peki mimarlık ne demek biliyor musun? Neler yapar mimar?
Kuleler yapar, binaların projelerini çizer, maketler yapar.
Sen nerede gördün de mimar olmaya karar verdin?
Gölbaşı Kampüsü'nün maketini görmüştüm bir kere, o zaman karar verdim.
Ben de yapabilirim bunun aynından dedin değil mi?
Ama bir kuleler yapmak için.
Ha, sen gökdelen mi yapmak istiyorsun? Geleceğin yeni şehirlerini inşa etmek istiyorsun,
evet.
Öyle mi?
Evet.
Harikasın Karancığım. Peki hemen Eren'e sorayım o zaman. Eren, sen büyüyünce...
Madenci olacağım.
Gerçekten mi? Madencilik ne demek?
Ya değerli şeyler buluyorsunuz. Yani kömür falan buluyorsunuz. Onun gibi.
O kömürü biz sonra nerede kullanacağız ileride?
Trenlerde.
Başka?
Şöminelerde.
Sen de insanların geleceği için gerekli olan madenleri, bari evet. Ben maden mühendisi olayım da bizzat kendim araştırıp evet. Bulayım istedin, öyle mi?
Hı-hı.
Tebrik ediyorum. O zaman sevgili Dorukhan'a dönüyorum. Dorukhan, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?
Doktor.
Sen neden doktor olmak istiyorsun?
Çünkü babamdan gördüm.
Hı-hı.
Babam olunca ben de olmak istiyorum.
Evde Sinia'nın kitabını bitirmen lazım hepsini doktor olmanın için.
Hangi kitabı?
İbn-i Sina'nın kitabı.
İbn-i Sina'nın kitabı. Siz nereden biliyorsunuz İbn-i Sina'nın kitabını?
Ben görmüştüm.
Tebrik
ben de
ediyorum.
Liseye gittim bir kere Gezi'de orada gördüm.
Gezi'de gördünüz. İbn-i Sina neler yapmış?
İlaçları ilaçları bulmuş.
Bir de başka.
Tedaviye katılmış. Çok iyi bir tane doktordu.
Evet.
Sizi tebrik ediyorum gerçekten. İbn Sina çok değerli bir Türk büyüğü, doktor, tıp adamı, bilim adamı ve onun ismini biliyor ve bu yayında söylüyor olmanız gerçekten çok gurur verdi bana da. Dorukhan'cığım, sen ne doktor olmak istiyorsun?
Çocuk.
Neden?
Çünkü çocukları seviyorum.
Başka?
Onları iyileştirmek istiyorum işte.
Peki Dorukhan'cığım, teşekkür ederim. Selen'i merak ediyorum. Selen acaba büyüyünce ne olmak istiyor?
Hiçbir şey.
Hiçbir şey olmak istemiyor musun
yani
bildiğin zaman?
Yani evde olmayı mı istiyorsun?
Hayır. Anneannemle bebeklerime elbise dikiyorum.
Anlatır mısın bize nasıl diktiğini?
İğneye iplik geçiyorum. Sonra düğümlüyoruz onu. Dikiyoruz, dikiyoruz. Kumaşı kesiyoruz, oluyor.
Peki ileride örneğin terzi olmak ister misin? Veya kıyafet dikmek veya moda tasarımcısı olmak? Tamam. Peki ne iş yapar örneğin moda tasarımcısı?
Ben. Müşterilerin istediği elbiseler, etekler, pantolonlar, gömlekler diker.
Evet, şu an üzerimizde güzel güzel kıyafetler
ben
var.
Ben biliyorum.
Teşekkür ediyorum Selen'cim. Adayı da merak ediyorum. Onu da büyüyünce ne olmak istediğini öğrenmek istiyorum.
Ünlü bir ressam olmayı istiyorum.
Gerçekten mi? Resim yapmayı çok mu seviyorsun? Neler çizmeyi seviyorsun daha çok?
Daha çok tatile giden çocuklar, kırlarda oynayan çocuklar.
Hep aslında mutlu çocuklar değil mi? Madem kırlarda oynamaktan bahsettik, şu anda Ankara'da yaşıyoruz. Bizi dünyanın dört bir köşesinden sizin gibi sevgili arkadaşlarınız dinliyor. Doğayla ilgili neler söylemek istersiniz? Örneğin doğada yeterince vakit geçiriyor musunuz? Dışarıda doğayla iç içe yaşayabiliyor musunuz?
Aslında bir gün dünya çizip çocuklar yapmayı düşünmüştüm, hiç yapmamışım.
O zaman bundan sonra deneyebilirsin. Neler yapacaksın o dünyaya?
Dünyaya bir sürü çocuk el ele tutuşmuş. Ve oyun oynuyorlar.
Peki dünya ile ilgili Selen sen neler söylemek istersin?
Ekvator geldi aklıma.
Ekvator geldi. Bu arada madem Selen'e sordum ve aklına ekvator geldi.
Evet.
Selen'cim kitap getirmişsin. Bak bu kitapların içinde uzay var, gezegenimiz var, hayvanlar var. Sen ne tür kitaplar okumayı seviyorsun daha çok?
Annem geçen 2018'de ansiklopedi almıştı. Her türlü okuyorum.
Ne var o ansiklopedinin içinde?
Hayvanlar, doğa, her şey.
Her şey. Bilimsel kitaplar daha çok okumayı seviyormuş Selen anladığım kadarıyla, öyle mi?
Ben genelde araştırma kitapları almak istiyorum ama robotik hakkında her şey diye kitabım var. O kitabı çok seviyorum.
Ben de.
Aslında sen mimar olmak istiyordun Karan. Bilim adamı da olabilirsin. Sanki o geldi birden aklıma. Dorukhan sen ne tür kitaplar okumayı seversin?
Kral Şakir.
Neler var Kral Şakir kitabında?
Bir olay var, onları çözmeye çalışıyorlar.
Bizim de detektifler.
Mesela buzdolabı canlanıyor. Çok değişik. Ama robot buzdolabı.
Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hayata dair mutlaka merak ettiğiniz noktalar vardır. En çok merak ettiğiniz şey ne örneğin? Peki o zaman bu sefer Karan'la başlıyor.
Bilimsellik.
Bilimselliği merak ediyorsun. Sen Eren?
İki şey var.
Neden?
Uzay ve bilim.
Uzayı niye merak ediyorsun?
Çünkü orada her şey var. Her şey derken yani uzayla ilgili her şey var.
Neler mesela?
Kara delik, dünya, Mars, güneş, samanyolu, başka bir boyuta açılan...
Portal.
Çok güzel. Dorukhan sen neleri merak ediyorsun? Sen de mi uzayı merak ediyorsun? Sen niye uzayı merak ediyorsun?
İşte orada bir sürü gezegen var. Orada kara delikten düştüğümüzde ne oluyor onları merak ediyorum.
Adacığım sen neler söylemek istersin?
Ben gelecekle uzayı merak ediyorum.
Sen neyi merak ediyorsun Selen'cim?
Su nasıl oluşuyor?
Su nasıl oluşur?
Su nasıl mı oluşuyor? Yağmurla oluşur. Neyle oluşacak?
Hayır, hangi maddelerle falan.
Şimdi sevgili arkadaşlar, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Mutlaka okulda dersler alıyorsunuz. Matematik olsun, Türkçe olsun,
hayat
bilgisi olsun, fen bilgisi olsun dersleriniz oluyor. Ama İngilizce, yabancı dil öğreniyorsunuz. Bunların dışında evde yapmayı en çok sevdiğiniz hobilerinizden bahsetmenizi de rica ediyorum. Bu sefer Selen'den başlayacağım.
Farklı peçeteler biriktiriyorum, koleksiyon yapıyorum. Arkadaşımdan bazı taşlar alıyorum. Taşları da biriktirip şey yapabiliyorum, koleksiyon.
Koleksiyon yapmak gerçekten çok zevkli. Küçükken ben de yapmıştım. Benim de pul koleksiyonum vardı. Böyle kitaplar dolusu peçete koleksiyonum vardı. Ve onlara sonradan bakmak gerçekten beni çok mutlu ederdi. Dorukhan?
Satranç.
Adacığım sen neler yapmayı seversin okul dışında?
Resim yapıp yeni evime duvarları asmayı severim.
Neler yapıyorsun Karan'cığım sen?
Yapmayı sormak. Severim okul çıkışında ama yapamıyorum.
Sen neler yapıyorsun daha çok Eren'cim?
Ben origami, jimnastik falan yapıyorum. Bazen de Bugün mesela bilim yapacağım. Bir deney yapacağım.
Hı hı. Hangi konuda olacak bu deney?
Bulut.
Bulut konusunda. Peki. Spor yapan var mı? Ben. Ne yapıyorsun Kara?
Ben de jimnastik
yapıyorum. Jimnastik
yapıyorum. Karate ben de yapıyorum.
Judo.
Judo.
Judo da yapıyorum.
Harika.
Tekvando.
Tekvando.
Ben de tekvando yapıyorum.
Tamam. Spor sen yapıyor musun Dorukhan?
Futbol.
Ha, futbol oynuyor musun şu anda?
Oynuyorum. Ben de futbol oynuyorum. Basketbol da oynuyorum.
Ben de.
Harikasınız.
Ben tenis de oynuyorum. Benim gerçekten ama kalem var.
Sen oynuyor musun spor?
Tenis oynuyorum.
Harika.
Ben de ondan tenis sonra masa tenisi.
Yani aslında hem sanat, hem spor, hem beyin sporu, hem fiziksel spor, hem pek çok aktivite, hem kitaplar. Harika çocuklar yetişiyor. Gerçekten sizinle gurur duyduk. Bugün buraya geldiniz. Bize sürpriz yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Peki biz size güzel bir sürpriz yapsak, bu güzel sohbeti Karagöz Hacivat'la taçlandırsak ne dersiniz? Hadi o zaman harika bir Karagöz gösterisi izleyeceğiz şimdi. Sonrasında da sohbetimize devam edeceğiz.
Ay, vay, aman. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Şu pantolonu da bir güzel ütüledik miydi tamamdı. Birazcık da sakallarımı tarayıp hışırt hışırt hışırt hışırt. Oh, oh. Eyvah Hacivat geliyor, hemen saklarayım şuraya.
Of hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösterimiz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu sanılmaya martaval. Ah bana bir eğlence medet aman. Yar bana bir eğlence. Kafana geliyor tencere. Gel benim ömrümün hasılı, gelemem ayağımın nasırı. Gel benim özü tatlım, sözü tatlım, muhabbeti tatlım, gelemem ıspanak suratlım. Kara gözümü gel gel, bak yolarım bıyıklarını tel tel. Ah kara gözüm, şu güzel günde ettiğin laflara bak, bir kendini geliştiremedin. Sen de kapı zilinin yerini bir türlü öğrenemedin. Geliyorsun kapının önünde bağırıp duruyorsun dilenciler gibi yahu. Efendim gel de çocuklar bizi yan yana görsün diye bir selfie mi çektireceğiz? Kara gözüm bak, misafirlikteyiz, ayıp oluyor. Kendi evimdeyim be, ne misafirliği? Olur mu? Türkiye'nin Sesi Radyosu'na konuk olduk. Bütün dünya bizi dinliyor. Eyvah, evime dinleyici yerleştirmişler. Ay nereye koydular acaba, bir bulayım. Kara gözüm, hem burada çocuklar var. Gel de birazcık hoşbeş edelim. Bayramlarını tebrik edelim. Ne? Çocuklar mı var? Eh, neden baştan söylemiyorsun Hacivat? Geldim o zaman. Hop. Eh, çocukların hatırına. Al bakalım sana. Efendim niye vuruyorsun? Sen de lafı uzatıp duruyorsun. Bak vurma, kötü örnek oluyorsun. Alışkanlık Hacivat. Al bakalım sana. Yahu vurma birader. Kusura bakma, elimden kaydı. Tokadı geri alayım o zaman. Al bakalım sana. Bak ben de vurursam kavga çıkar. Vur da göreyim hadi. Hadi vur da göreyim hadi. Al bakalım. Allah Allah Allah, sakalımı yoldun. Ah kulağımı ısırdın birader. Hoppala coppala güm. Eyvah. Ah sol bacağım nereye gitti? Bu ah buradaymış, kucağımdaymış. Ha. Vay vay vay vay, benim ense köküm şakaklarım. Tepsi gibi kulaklarım. Vay benim kel kafatasım. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay benim belim bıkınım, böğrüm badalağım, pankreasım dalağım. Vay vay vay vay vay. Eh Hacivat, elbet elime geçiririm seni. Şuna bak yahu, sakız gibi çiğnedi attı. Hacivat gel buraya. Gelmem efendim, sen kavga ediyorsun, çok ayıp.
Tamam etmeyeceğim, gel gel.
Hah geldim.
Hah. Ya 23 Nisan'ın mübarek olsun.
Dur efendim, karıştırıyorsun kara gözüm. Bu dini bayram değil, milli bayram.
Olsun, yine de mübarek olsun.
Olsun da benim değil, çocukların bayramı bu.
Yani biz de bir zamanlar çocuktuk. Ne olmuş ki yani biz de kutlasak?
Efendim 600 yıl önce çocuktuk ikimiz.
Vay, o kadar oldu mu be? Hacivat, ne de çabuk geçiyor yıllar.
Bak, bu bayram çocukların, dünyanın tek çocuk bayramıdır. Karagözüm, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tüm çocuklara armağan etmiştir bu bayramı.
Vay be, hiç bu kadar büyük bir hediye görmemiştim.
Büyük insanlara büyük işler yakışır efendim.
Vah, şimdi çocuk olmak varmış Hacivat.
Aslında sen de ulusal egemenlik kısmını kutlayabilirsin.
Öyle yarım işi sevmem ben Hacivat. Hepsini kutlayacağım.
Tamam, kutla bakalım. Ama öyle kuruya kuruya kutlanmaz ki.
Sulu suluya mı kutlayacağız?
Hayır efendim, biz büyüklere düşen çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak, hediyeler vermek, onları en güzel şekilde yetiştirmek, korumak, gözetmek. Hediye diyordun. İyi bir eğitim. Çocuğa verilecek en güzel hediyedir kara gözüm. Amma cimri çıktın ha. Şu arkadaşına bir hediye alır insan be. Demek bayram hediyesi istiyorsun öyle mi? Çok şükür anladın. Tamam, sana hediye aldım. Oy, sahi mi? Sahi tabii canım. Hani nerede be? Cebine mi koydun yoksa? Hayır, cebe koyulan bir şey değil. Büyük bir şey almış o zaman. Hediyenin büyüğü küçüğü olur mu arkadaşlar?
Hayır.
Bir dakika. Olmaz olur mu? Bal gibi olur. Olmaz efendim, olmaz. Olur olur. Hani nerede hediyem?
Siz evinize sığınır.
Doğru söylüyorsun vallahi. Bir dakika bakayım. Hediyem nerede hediyem? Karşında. Paketiyle duruyor. Ben neden göremiyorum o zaman be? Versene hediyemi. Sürpriz hemen öyle verilir mi? Sürpriz mü? Sürpriz. İpucu vereceğim, sen de tahmin edeceksin. Hazır mısın? Tamam, ipin ucunu kaçırmadan ver bakalım. Gökteki yıldızlara benzer. Hava kararınca ilk onu görürsün. Dur bakayım. İnce uzun mu? Evet, buldum. Sokak lambası. Demek bana sokak lambası aldın. Hani nerede? Hayır kara gözüm. Adına şarkılar yazılmıştır hani. Dur bakayım birazcık düşüneyim. Para mı aldın bana? Bana para mı aldın? Kaça aldın? Değil efendim. Son zamanda az bulunur olmuştur. Tamam işte para. Hayır kara gözüm. Seni tanımak isteyince ona bakarlar hani. Para da ısrar ediyorum. Değil birader. Canlı bir şey, sırrını taşır, içini dökersin. Sırtını kaşıyanın üstüne mi çökersin? Karagöz'ün hard disk yandı. Hangi hard disk yandı? Efendim, zor gününde yetişir, Hızır gibi yani. Peki, yenilen bir şey mi? Hayır efendim, yenmez, içilmez, alınmaz, satılmaz. Neye yarar o zaman Hacı Cevcev? Ama onsuz da olmaz. Bana bak mumbacaklı miskin herif. Neyse hediyem bir an önce ver, benimkiler geliyor şimdi. Tamam söylüyorum, kızma birader. Ne? Bana kızma birader mi aldın? Satranç alsaydın bari be. Hayır efendim. Dost diyorum. Dost derken? Arkadaş, dost. Karanlıkta ilk parlayan, zor gününde yetişen, sırrını taşıyan dost değil midir? Vay köfte hur vay. Deminden beri bunun için mi lafı eveleyip geveleyip duruyorsun? Al bakalım sana dost. Vurma kara gözüm, ne yapıyorsun? Biz eski dostuz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Al bakalım sana. Bak bu kadar insanın içerisinde çok ayıp ediyorsun. Sen de gitmedin, hala karşımda duruyorsun. Vallahi barışmadan gitmem buradan. Önce beni kandır sana hediye aldım diye. Sonra utanmadan barışmayı bekle. Benim senden başka kimim var kara gözüm? Bak bu sefer sert vurdum galiba, ağlamaya başladı. Dur ya, ağlattık adamı. Kime derdimi dökerim, sen olmadın mı? Tamam vurmayacağım bir daha. Ah benim biricik yarenim. Tamam Hacivat, beni de ağlatacaksın şimdi. Şu dostluğumuzun kıymetini bilelim kara gözüm. Arada bir doğru dersin iki gözüm. Küs durmak yakışır mı bize? Barışalım gitsin kara gözüm. Barışalım ki oyun bitsin sulu gözüm. Bayramın kutlu olsun efendim. Yine kendini pahalıya sattın ama aldım kabul ettim. Adam kendini hediye etti bana ya. Korkulur bu Hacivat'tan ha. Yıktık perdeyi, eyledik viran. Koşup da sahibine haber verelim hemen. Her ne kadar hatamız olduysa affola. Hani alkışımız yok mu arkadaşlar?
Yok, bravo.
Şükür çok güzel. Kelebek alkışı gibi. Çok teşekkür ederiz.
Hacivat'la Karagöz bugün bizi ziyarete gelmiş sevgili çocuklar. Sizin için geldi. Gerçekten gelmemiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Onu da aslında mikrofonumuza şöyle davet etse, Karagöz'le Hacivat acaba bizimle sohbet etmek ister mi? Hemen soralım.
Şöyle çocukları yakından bir göreyim bakayım. Ay. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız?
İyiyiz.
Gördünüz mü Hacivat Karagöz'ü yakından böyle? Bunlar bakın gördüğünüz gibi deve derisinden yapılan kuklalar. Bunlar deve derisi. Kök boyasıyla da tabii ki dokunabilirsin. Kök boyasıyla da boyuyoruz bunları. Işığın arkasından.
Ne kadar sert.
Sert tabii. Deve derisi böyle hani çölde gidiyor ya. Böyle o kızgın güneşin altında, o yüzden dayanıklı bir derisi var. Biz de Karagöz yaparken onu tercih ediyoruz. Kaç yaşındaymış Karagöz?
600.
600 yaşındaymış değil mi? 600 küsur hatta. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili arkadaşlar, Karagöz ve Hacivat'ı bugün bize Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı İshak İkinci Tekgül gerçekleştirdi. Emeğinize sağlık, sesinize sağlık. Ne kadar teşekkür güzel ederim. Oynattınız, güldürdünüz bizi. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Karagöz'ün yapısında var. Karagöz pedagojik olarak da çocuklar niye seviyor dediğinizde, böyle sakallı, kaba sesli bir adamı niye seviyor dediğinizde, didaktik olmayışı var bunun altında. Çocukları suçlamayışı var. Bütün suçlu üzerine alıp hacivat onu birazcık düzeltme yoluna gider. O yüzden çocukların Hacivat ve Karagöz'le arası gayet iyidir.
Evet. O mizahı o kadar güzel anlatıyor ki Karagöz ve Hacivat. Ve sizden sonra mutlaka el verdiğiniz öğrencileriniz de olmalı. Çünkü Karagöz ve Hacivat sonsuza dek ancak sizlerin sayesinde yaşıyor. Yetiştiriyor musunuz öğrenciler?
Yetiştiriyorum. Ya zaten ustadan çırağa geçen bir sanatımız bu. Geleneksel sanatlarımızın aslında zirvesindedir Karagöz. Orta oyunu da ondan doğmuştur. Birçok sanatımız da Karagöz'den doğmuştur. Yani Karagöz sahneye çıkar, Kavuklu Hamdi'ye dönüşür. Hacivat çıkar, Pişekar Küçük İsmail'e dönüşür. Çatı sanattır. Bu da usta çırak ilişkisiyle gelişiyor. Usta çırak ilişkisiyle bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ve usta dediğiniz zaman baba yarısı sistemi, eski sistemde ahilik geleneğinden gelen
eti senin kemiği benim diye bırakır
tabii,
öğrenciyi
çünkü
baba.
Çünkü 3 sene boyunca sadece sandığı taşıması gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz sahne kapanıyor, sandık oluyor.
O sahneyi biraz dinleyicilerimize anlatır mıyız? Gerçi Facebook sayfamız üzerinden fotoğraf koyduk ve onlar izleyebilirler fotoğraf üzerinden ama çok gerçekten büyük gibi görünen ama böyle bir kutu içine sığabilen bir sahne. O sahneyi biraz bize anlatır mısınız?
Sahnemiz perdeden oluşuyor. O perde aslında bir şeyi temsil ediyor. Küşteri meydanı denir ona. O bölümleri, ölçüleri, her şeyi bir şeyi temsil eder aslında. İşte şeriat, hakikat, tarikat, marifet, o köşeler onu temsil eder. Tabii Hacivat da temenniyle gelir, dualarla başlarlar. Aslında tasavvufi bir çıkış noktası vardır. Perde dünyayı temsil eder, ışık ruhu temsil eder, tasvirler de insan bedenini temsil eder. Işık söndüğü zaman, yani ruh çekildiği zaman perdede artık silüetimiz kalmaz. Öyle bir farklı bir boyutu vardır aslında. Çok derindir o. Çocuklarda çok o tarafına inmeyeceğim ben. O bambaşka, yani belki 10 program yapsak bitmeyecek bir şey var. Ama aslında Karagöz daha çok yetişkin oyunudur. Çocukları uyutup da akşamları işte mum yakarlarmış arkasında, şema dediğimiz ateş yakarlarmış ve gösteri yaparlarmış. Büyüklerin eğlencesi. Aslında bir müzikaldir. Yanında yardak dediğimiz yardımcılar vardır. Def çalanlar, enstrüman çalanlar, şarkı söyleyenler tam bir müzikaldir. Eskinin sinema perdesidir. Toplumun da cep aynasıdır aslında. Küçük olduğu için ona öyle diyorum ben. Toplumun cep aynası. Yaklaşık 20 senedir Karagöz'le haşır neşirim bir şekilde. Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanını verdikten sonra bayrağı birazcık daha sıkı sarılmak gerekti. Dünyanın birçok yerinde ülkemizi temsil eden Karagöz gösterileri yaptım. Son İki başbakanımıza da Karagöz gösterisi yaptık Çankaya Köşkü'nde. İşte yetişkinlere başka bir boyuta dönüşüyor Karagöz. Çocuklara bambaşka bir boyuta dönüşüyor.
Çünkü öğretici, eğitici.
Evet, evet.
Biz evet gülüyoruz bazı mizahi kısımlarını ama aslında o her mizahın içinde bir öğreti var karşı tarafa aktarılmak istenen, öyle değil mi?
Kesinlikle öyledir. Aslında Karagöz Türk diline sahip çıkmanın bir temsilidir. Karagöz'ü sağır zannederler bazıları. Karagöz sağır değildir. İşine gelmediği için duymaz.
Tabii ya.
Hacivat da sonradan görme. Böyle günümüzde Hacivat olsaydı nasıl olurdu? Daha çok İngilizce konuşan, İngilizce Türkçe arası böyle. Günümüzde maalesef öyle bir dil yaygınlaştı ya. Onu temsil ediyor. O dönemlerde de medrese dili dediğimiz Farsça, Arapça, Türkçeden bir haber. Karagöz de onu mahsus duymazdan gelip yakıştırmalar yapıyor. Karagöz aslında Türk insanını temsil ediyor. En son diliyle düzeltemediğini eliyle düzeltiyor.
Vuruyor bir tane.
Böyle bir tane, evet. Çok farklı bir karakter. Yani günümüzde aslında Hacivat'ta, Karagözlü ve perdedeki yüzlerce tip de sokakta yaşıyor. Biz bunu günümüzde nasıl günümüz Türkçesine getirerek, çocukların anlayabileceği dile getirerek yaşatabilirizin kaygısını gütmek icap ediyor. Durum bu. Karagöz derin bir okyanus, büyük bir sevda olması gerekiyor. Tiyatronun yanı sıra hani yazarlık, televizyon, sinema, birçok şeyle uğraşıyorum. Müzisyenlik filan. Ama Karagöz'ün yeri bambaşka.
Bambaşka.
Evet, onun yeri bambaşka.
Aslında onda siz, mesela Karagöz Hacivat'ta siz hiç görünmüyorsunuz. O
evet.
Diğer saydığınız sanat dallarında sizi görüyorlar ya da sesinizi duyuyorlar. Evet, bunda da sesinizi duyuyorlar ama o perdenin arkasında biz Karagöz'ü ve Hacivat'ı görüyor ve izliyor ve onun sesleri zannediyoruz.
Kesinlikle.
Sizin çıkardığınız o farklı ses tonlarını. Dolayısıyla aslında hani dediniz ya bu bambaşka diye.
Evet.
Yani
evet.
Siz yoksunuz ama aslında hepsi sizsiniz bir anlamda.
Aynen öyle. Bazen öyle şeyler oluyor ki şimdi hani doğaçlama bir yapısı var. interaktif bir yapısı var. Çocuklarla sohbet eder, konuşur. O günün durumuna göre, o an hayalinin ya da hayalbazın ruh haline göre espriler çıkar falan. Hı hı. Bazen öyle oluyor ki Hacivat bir espri yapıyor, Karagöz gülüyor. Ben Karagöz olarak kopuyorum. Hacivat olarak da bozuluyorum. Yani bir kişilik bunalımına doğru gidiyor. Sağlam bir şey lazım.
Nasıl gönül verdiniz? Peki nasıl başladı o ilk elinize aldığınız an, hatırlatmak istesek çocuklarımıza?
Şöyle oldu. Ben işte Başkent Tiyatrosu'nda genel sanat yönetmenimiz Mehmet Ayrikiler hocamın bir sandığı vardı. Hani çok da aktif kullanılan bir sandık değildi. Böyle atıl duruyordu genelde. Orada ilk gördüm. Orada gördükten sonra ilk aşk gibi bir şey bu. Yani kendinizi buluyorsunuz birdenbire. Orada bir şey çekiyor sizi. Ve o saatten sonra dedim ki bunu ben yapmalıyım. Dur dedi, öyle hemen kolay değil. Bu sandığı bir taşımak. Şimdi birçok şeyi rahatlıkla öğrenebiliyor. Çocuklarımız internetten şuradan buradan bilgiye ulaşmak çok kolay. Eskiden böyle değilmiş. Sadece 2-3 sene sandık taşıyıp sandıkkar unvanını alan adam böyle hani ilkokuldan mezunmuş gibi bir tavra bürünüyor. Daha sonra çırak olması için bunun 3-4 sene daha hemhal olması lazım. İşin hammaliye bölümüne yüklenmesi lazım. Ondan sonra işte usta adayı oluyor. Ve kendini kanıtlayabilirse eğer peştemal kuşanıp ustalık şeyini alıyor, diplomasını alıyor ustasından.
Ya bir Karagöz Hacivat oyunu deyip geçmeyin sevgili çocuklar. Bakın kaç yıl bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Evet. İlkokulu geçecek, ortaokulu, liseyi geçecek, üniversiteden mezun olacak. Tabii. Ve ancak o zaman
ya günümüzde Karagöz hani olacak. Ben kurslar açıyorum sık sık, öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Bu bir dava çünkü. Sonrasında orada birçok meraklı insan oluyor ama diyorlar ki hani bir ayda biz hepsini öğrenelim, sandığımızı da yapalım, çıkalım oynatalım.
Yok öyle
artık
şey.
Sabır yok maalesef. Günümüzde sabır yok. İçinden bir iki tane çıkıyor, o da bize yetiyor zaten.
Sayın İkinci Tekli çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
emeğinize
ederim.
Sağlık, sesinize sağlık. Ve sizin gibi gerçekten kıymetli sanatçılara çok ihtiyacı var bu sevgili çocuklarımızın. Çünkü Karagöz ve Hacivat sonsuza dek yaşamayı hak ediyor. Sonsuza dek de mizahın altındaki öğretileriyle çocuklarımıza çok örnek olacak cümleler var her söylediklerinde.
Teşekkür ederim.
Çünkü hem yazıyorsunuz, hem yönetiyorsunuz, hem oynuyorsunuz, oynatıyorsunuz.
Evet.
Ayrıca yayınımıza katıldığınız için, bugün sevgili çocuklarımıza bu harika gösteriyi hazırladığınız için de kendi adıma ve çocuklar adına çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşçakalın.
Sevgili çocuklar, son olarak sizden yaşasın 23 Nisan diye şöyle coşkuyla bağırmanızı rica edebilir miyim? 1, 2, 3 dedikten sonra. 1, 2, 3.
Yaşasın 23 Nisan.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün 23 Nisan programımızın köşelerinden birini sevgili çocuklarımızla gerçekleştirdik. Ada, Selen, Dorukan, Eren ve Karan bizlerle birlikteydi. Onlarla hem sohbet ettik hem de çok güzel bir Karagöz gösterisi izledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı İshak İkinci Teklil de bizlerle birlikteydi. Ve yapmış olduğu bu harika Karagöz Hacivat gösterisi için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli, mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri, yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Yaban tayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan dedik ve biz 23 Nisan çocukları olarak diyorum değerli hocam, mümkün müdür, doğru mudur, uygun mudur sizin için?
Evet, evet.
Çünkü ben yüreğinde o çocuk sevgisi, çocuk ruhu, çocuk mutluluğu olan herkesin her zaman çocuk kaldığına inananlardanım.
Evet, evet, doğru.
Ben de öyle hissederim her zaman. Dolayısıyla kendi bayramımı da kutluyorum aynı zamanda.
Ne güzel, ne güzel. O zaman hepimizin bayramı kutlu olsun sadece. Sadece çocuklarımızın değil ama ulusal egemenlik bölümü de olduğu için aslında tabii ki hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bir de diğer taraftan çocuk bayramı diyoruz ama onun bir arka planına bakacağız şimdi zaten. O zaman hepimizin de ilgilendirdiği görülecek, daha da iyi göreceğiz o zaman.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla bugün hem 23 Nisan'ı konuşacağız hem de Atatürk'ün manevi çocuklarından bahsedeceğiz. Hı
hı, evet.
23 Nisan vesilesiyle tüm çocuklarımızın bir kez daha ulusal egemenlik ve çocuk bayramları kutlu olsun. Ne zamandan beri kutluyoruz hocam 23 Nisan'ı?
23 Nisan 1921'de aslında Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak ilan ediliyor. Yani aslında ilk bayramımız diyebiliriz. Bu anlamda ilk milli bayramımız diyebiliriz. Ama şöyle bir geçmişine bakacak olursak, hani neden çocuk bayramı aynı zamanda? Öncelikle 6 Mart 1917'de İstanbul'da Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruluyor. Himaye Etfal Cemiyeti ne demek? Yani bugünkü Çocuk Esirgeme Kurumu.
Hı hı.
Özellikle bu savaş sonrasında öksüz ve yetim kalan çocukları sahip çıkmak, onları korumak, onlarla ilgili bütün çalışmaları yapmak üzere böyle. Çünkü gerçekten çok fazla çocuk kalıyor ortada. Annesiz babası çok çocuk kalıyor. Tabii ilk başta İstanbul'da kuruluyor. Merkezde kuruluyor. Sonrasında bunun şubeleri olacak tabii ki. Faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklara yardım toplamak amacıyla çeşitli çalışmalar da yapıyor. Daha sonrasında 1921'de 30 Haziran'da Mustafa Kemal'in önderliğinde Ankara'da bir şubesi kuruluyor. Bu şube kurulduktan sonra özellikle Atatürk çok, hem de eşi de çok sahip çıkıyor Çocuk Esirgeme Kurumu'na ve Hakimiyeti Milliye Bayramı'nda çocuklar öne çıkmaya başlıyor. Hmm. Özellikle işte bu 1922'deki kutlamalarda resmi geçit töreninde sadece askerler değil, öğrenciler de var. Öğrenciler olunca onlar öne çıkıyor. Öğrenciler ve çocuklar öne çıkınca bundan sonra böyle sanki adeta böyle çocuklarla ilgili bir şey haline dönüşüyor. İşte çocuk baloları yapılıyor. Çocukların rozet, 3 liralık böyle 3 kuruşluk rozetler yapıyorlar ve onları satıyorlar mesela yardım amaçlı. Hmm. Ve aynı zamanda 23 Nisanlar bir anlamda çocuklarla ilgili problemlerin konuşulduğu, çocukların bu dertlerinin, bu öksüz kalan, yetim kalan çocukların daha sağlıklı yetişmelerinin ya da daha gürbüz, iyi nesiller yetişmesinin altyapısını biz nasıl oluştururuzun aslında bir anlamda konuşulduğu zamanlar haline geliyor. Sonra 1923'te cemiyet adına yardım toplanıyor. Cemiyet adına yardım toplanınca şehit çocuklarıyla ilgili daha bir duyarlılık açıkçası gelmiş oluyor. Özellikle savaşta öksüz ve yetim kalan çocuklar önemsendiği ve öne çıkarıldığı için, yani bugün bizim de aslında bu çerçeveden bakmamız lazım. Tabii daha ilk bayramlardan itibaren işte benim çocuğum nasıl giyindi, en önde benim çocuğum yürüsün, hani devlet erkanı kendi çocuklarını böyle ön plana çıkarmaya çalışınca bunun önüne geçiliyor mesela, böyle şeyler olmasının önüne geçiliyor. Çünkü amacı bu değil. Yani amacı zaten durumu iyi olan çocukların öne çıkıp da kendini göstermesi değil. Tam tersine, biraz önce bahsettiğimiz gibi belki hiç sesini duyuramayacak kimsesizlerin kimi olmak. bu anlamda. Hı hı. Ve onların sesini duyurabilmek 23 Nisanlar vasıtasıyla. Sonra 1925'te Çocuk Günü olarak o gün kutlanıyor. Sonrasında 1927'de ilk kapsamlı kutlamalar yapılıyor. Mesela bu kapsamlı kutlamalarda belki en öne çıkarılıp söylenebilecek şey Atatürk'ün otomobillerinden birini vermesi kutlamalar için. Yani çocuklar için otomobillerinden bir tanesini tahsis etmesi mesela. Bu gerçekten o dönem için çok kıymetli bir şey. 1929'da günün yetmediği, yani faaliyetler için, bu çocuklar için ya yapılan, çünkü konferanslar yapılsın, bu konuyla ilgili konuşulsun, işte sorunlar konuşulsun, evet, istenince sadece bir gün yetmiyor. O zaman çocuk haftası yapalım deniliyor ve o hafta çocuk haftası olarak ilan ediliyor. Çocuk haftası olarak ilan edilince de Himaye-i Etfal Cemiyeti bu şeyin altından kalkamıyor, bu yükün altından tek başına. Çünkü organizasyon artık çok büyüdü. Hani bir anlamda geçit törenleri, işte konferanslar, yardım kampanyaları, balolar, başka türden çocuk faaliyetleri. Böyle olunca en iyisi biz bunu Türk Ocakları'na, organizasyonu devredelim diyorlar. Ve Türk Ocakları'na organizasyon devrediliyor. Organizasyon oraya devredilince bu bugünkü benim koltuğuma sen geç uygulaması var ya. Evet, evet, o uygulama de ilk defa işte bununla başlıyor.
Biz de sizden önce çocuklarımıza koltuğumuzu, mikrofonlarımızı bıraktık ve harika bir ilk bölüm gerçekleştirdik.
Muhteşem, muhteşem. İşte bunun temeli oraya dayanıyor. Evet. Yani Türk Ocakları başkanlığının koltuğuna bir çocuk oturtuluyor. Hı hı. Ve o gelenek bugüne kadar geliyor. Daha sonra 1935'te Ulusal Egemenlik Bayramı oluyor. 1979'da TRT bu işi alarak UNESCO'da Dünya Çocuk Yılı ilan edince bizim çocuk bayramımız var. Ve bu bir anda uluslararası bir bayrama dönüşüyor bir anda. Dolayısıyla ondan sonra uluslararasılık kazanılıyor ve sonrasında da 80 darbesinden sonra artık hani bugünkü ismini alıyor bayram. Dolayısıyla bir anlamda doğrudan Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği demeyelim ama zaten geçmişten gelen bir çocuklarla ilgili bir hassasiyet var. Atatürk de gerçekten, özellikle de bu manevi evlatlarından da bahsedeceğiz, yetim kalan, öksüz kalan çocuklara yönelik bir hassasiyeti var zaten. Kendisi de bahsediyor. Gittiği cephelerde gördüğü manzaralar karşısında o hissettiği hisleri de bahseder, günlüklerinde de bahseder.
Evet, aslında ikisi bir araya öyle de güzel gelmiş ki 23 Nisan 1920 meclisin ilk açıldığı gün ve hani çocukluk da hep bir şeylerin yeni başladığı, hayata yeni atılmaya ve o içlerindeki çocuk sevinci, çocuk mutluluğu hayata göstermeye başladıkları gün, sanki böyle ikisi bir araya öyle güzel gelmiş ve oturmuş ki o gün bilerek ve isteyerek çocuklara hediye edilmiş gibi hissediyoruz. Evet, biz ama temelini zaten siz çok güzel anlattınız. Atatürk'ün manevi çocuklarını da analım istiyoruz. Ama arzu ederseniz kısa bir ara verelim. Hemen sonrasında da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Peki, teşekkür ediyoruz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerindesiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, sohbetimize değerli hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bugünlere nasıl geldiğinden bahsetmiştik. Şimdi ise Atatürk'ün manevi çocuklarından bahsedeceğiz.
Bir tanesi hepimizin bildiği Sabiha Gökçen tabii ki. Bursa'da karşılaşıyor. Annesini babasını kaybetmiş, ağabeyi ve ablalarıyla yaşıyor. Mustafa Kemal'in karşısına çıkıyor Bursa gezisinde ve diyor ki okumak istiyorum. O zaman abi ve ablalarından izin istiyor, alıyor Sabiha'yı ve bildiğimiz gibi havacılık alanında çok güzel eğitimler alarak Türkiye'nin ilk kadın pilotu, dünyanın ilk kadın savaş pilotu oluyor bu anlamda ve Amerika'nın sadece 20 kişiye verdiği bir unvanı kazanıyor. Sonra zaten Gökçen soyadını alıyor ama aslında havacılıktan önce vermiş Gökçen soyadını, yani o da ilginç.
Hissetmiş gibi
sanki. Evet, evet, evet, evet. Afet İnan 1908'de Selanik'te doğuyor. İlkokul öğretmeni aslında. Yani çok küçük değil, ilkokul öğretmeni. Ama yüksek öğrenim yapmak istediğini söylüyor İzmir'e geldiğinde Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal de bunun üzerine onun önünü açarak yurt dışına gönderiyor. Önce 2 yıl Lozan'da Fransızca eğitim alıyor. Sonra tekrar Cenevre Üniversitesi'ne gidiyor. Tarih ile ilgili eğitim alıyor ve zaten bildiğimiz gibi tarih alanında gerçekten çok sağ kolu neredeyse Mustafa Kemal'in.
Hatta
ve
Türk Tarih Kurumu'nun kurucuları
tabii, arasında. Tabii tabii yani ve gerçekten de çok önemli çalışmalar yapıyor. Çeviri kitaplar, tarih alanındaki ilk çalışmalar, ilk kitaplar, tarih kongreleri, ilk tarih kongreleri, bunların hepsinin altyapısında Afet İnan var. Hem kendi deneyiminden, kendi okuduğu deneyimlerden yola çıkarak, oradaki görgüsünden, deneyiminden yola çıkarak, hem de tabii ki iyi bir eğitim aldığı için bir bilim kadını olarak okuduklarından çok katkısı oluyor Türkiye'de tarih eğitiminin, tarihin gelişmesinde. Zaten Çankaya'da hepsi birlikte yaşıyorlar. Aslında o da bir kültür. Hani hep beraber bütün çocukların birlikte yaşaması sadece kan bağının değil, aslında manevi bağların da bir aile oluşturabileceğini göstermek adına, tamam kendi çocuğu yok biyolojik olarak ama manevi babalık anlamında hepsi mesela bu mirasa sahip çıkmış. Bu da çok kıymetli, tabii, güzel tabii. Bir şey. Ülkü 1932 doğumlu. Annesi Vasfiye Hanım Selanik'te Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak büyütülmüş. Kendisi işte Tahsin Bey'le evleniyor. İstasyon şefi Tahsin Çukuroğlu'yla evleniyor. O evlilikten Ülkü dünyaya geliyor. Mustafa Kemal de henüz 9 aylıkken Ülkü'yü evlat ediniyor ve neredeyse belki Ülkü'yle torun sevgisini yaşamış diyebiliriz. Yani 6 yaşına kadar maalesef oluyor, sonrasında vefat ediyor. Ömrü onun büyüdüğünü ve,
görmeye yetmiyor.
Evet, yetmiyor. Ama mesela yani son hastalığının son anlarına kadar bile hiç yanından ayrılmamış. Yani Ülkü'yle farklı bir bağı var o anlamda. Bir başka çocuk da Van 2. Ordu Komutanı Mustafa Kemal tarafından o dönemde orada görev yaparken karşılaştığı Abdurrahim. Daha henüz çok küçük. Önce annesine bırakıyor. Sonra Zübeyde Hanım vefat edince Latife Hanım'la birlikte kendileri bakıyorlar. Ama yani annesinin terbiyesiyle büyüyen bir kişi Abdurrahim. Ve gerçekten de hep takdir ediyor, hep diyor ki yani bana verilen en büyük servet Mustafa Kemal'i yetiştiren annenin beni yetiştirmesi ve onun terbiyesinin bende de olması. Yani benim en büyük servetim bu. Rukiye bunlardan bir başkası. Konya Seydişehir'de doğmuş. Kurtuluş Savaşı'na katılmış babası. Geliyor babası, diyor ki Mustafa Kemal'e 3 kızım var, okutmak istiyorum ama okutamıyorum, en küçüğüne sahip çıkar mısın diyor. En küçüğü de Rukiye. Dolayısıyla Rukiye'yi alıyor getiriyor. Ve gerçekten de onun da yine iyi bir şekilde büyümesine sağlıyor. Mesela işte Notre Dame de Sion'dan mezun oluyor. Sonra Gazi Orman Çiftliği'nin Koruma Birliği Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Erkin'le evleniyor. Nebi'yle 1910 yılında İstanbul'da doğan bir yetim. Çapa Öğretmen Okulu'nda öğrenci. Dolmabahçe Sarayı'nda 3 öğrenci getiriliyor Çapa Öğretmen Okulu'ndan, bir tanesi de Nebile. Ve orada hizmetçilik de dahil ne istenirse yapacağını, yeter ki burada kalsın. Yani öyle söylüyor Mustafa Kemal'e. Hizmet etmek istediğini söylüyor. Öyle olunca bu hani talebini geri çevirmek istemiyor. Ve onu da yine Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne yazdırıyor. Ama çok fazla maalesef okumaya niyeti olmadığı için kısa sürede evlendiriliyor. Yani 19 yaşında okuyamadan, yani eğitimine devam edemeden Viyana Büyükelçiliği Başkatibi Reşit Bey'le evlendiriliyor. Hatta bu düğünde Nebile ile çekindiği bir ilk dans fotoğrafı vardır. O ilk dans fotoğrafını şöyle bir gözümüzün önüne getirirsek, o ilk dans fotoğrafı yurt dışında da yankı buluyor. Yani yurt dışındaki dergilerde de yankı buluyor. Çünkü Türkiye'nin hem modern görüntüsü, modern kadın görüntüsü, hem modern bir tören görüntüsü, hem o dans sırasında çok karizmatik Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa, sığırtmaç Mustafa diyebiliriz Mustafa'yı. Bulgaristan göçmeni bir aile. Yalova Köşkü'ndeyken işte atlarıyla çiftlikte dolaşırken bir çocuk görüyor, işte böyle çobanlık yapan. Onun yanına gidiyor. Söyleşiyorlar. Para vermek istiyor Mustafa Kemal. Ama parayı kabul etmiyor Mustafa. İşte adaşımsın, harçlık vereyim falan diyor. Cebinde cevizler varmış, onu çıkarıyor. Eğer bu cevizleri diyor kabul edersen alırım parayı diyor. Tabii onun o mağrur duruşu yani bedavacı olmayışı, gerçekten de tamah etmeyişi paraya, bu gözü tok bir çocuk yani alayım bakayım ve büyüteyim diye düşünüyor. Çünkü gerçekten hali üstü başı hali de çok sağlıksız görünüyor. 4 ay tedavi ettiriliyor, sonra eğitimini güzelce alıyor ve binbaşı rütbesiyle emekliye ayrılıyor. O da yani mesela bir anlamda fırsat eşitliğinin en fakirden en zengine kadar iyi eğitim alınabileceğinin, iyi bir yerlere gelinebileceğinin örneklerinden birini temsil ediyor aslında Mustafa da bu anlamda. Sanki şöyle görüyorum ben bu okumalarımdan, kızların aslında gelişmesine, eğitimli olmasına çok önem verdiği için ağırlıklı olarak kız çocuklarının eğitimini sayısı daha fazla. Yani erkek belki bir şekilde kendini kurtarabilir ama o dönem Türkiye'sinde anne eğitimi, çocukların eğitiminden asıl yani o annenin çok önemli olduğunu, Türk kadının çok önemli olduğunu, daha eğitimli olması gerektiğinin farkında olduğu için, hani çocuklara önem veriyor dedik ama kadına da çok önem veriyor. Biraz da o Türk kadını modelini, modern Türk kadını modelini çizebilmek ve eğitimli kadın kitlesi yaratmak, öyle bir sınıf yaratmak için de biraz aslında daha fazla kız manevi evladı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Zehra var, onun da maalesef sonu hazin bitiyor. Babasını, annesini kaybetmişti. Onunla da karşılaşınca işte sahip çıkmak istiyorlar. Üsküdar Amerikan Koleji'nde okuyor, sonra yurt dışına gönderiliyor İngiltere'ye. Fakat İngiltere'de psikolojik sorunlar yaşıyor. Yani yalnız kalma, orada tek başına olma, okumanın sorumluluğu falan kaldıramıyor bunu. Bunun üzerine izin istiyor geri gelmek için. Atatürk de diyor ki tamam gelsin. Yani madem kaldıramayacak burada başka bir okula gider. Fakat yolculuk sırasında Fransa'da içinin bulandığını söyleyerek koridora çıkıp pencereyi açıp hava almak istiyor. O esnada kimi gazeteler intihar olduğunu, kimi gazetelerse dengesini kaybederek düştüğünü söylüyor. Bu da çok bilinmeyen bir durum. Ama çok fazla bunun basında olumsuz yankı yapmaması için çok sessiz sedasız bir cenaze töreni yapılıyor. Çok etkilendiğini Atatürk'ün bu durumdan, gerçekten çok genç yaşta ve böyle beklenmedik ölümü karşısında çok etkilen. Çünkü savaş sahasında kaç kere bulunmuş bir insan, neler neler görmüştür, evet, ne ölümler görmüştür. Ama Zehra'nın böyle bu vakitsiz ölümü, böyle eğitimli olacağını düşündüğü bu kişinin vakitsiz ölümüne gerçekten çok üzülüyor o anlamda.
Evet. İstiyor ki bütün evlat edindiği çocukların hepsi
iyi okusunlar, iyi örnek olsunlar. Yani başarılı benim olsunlar. Çocuklarım diye değil, aslında onlar Türk vatanının
ve Türk vatanının evlatları.
Bunlar bir gelecekte kendisinden sonra gelecek olan herkese örnek olsun o anlamda. Ve tabii ki sadece manevi mirasını bırakmıyor onlara. Az da olsa, çünkü çoğunu kurumlara bağışlıyor biliyorsunuz mirasının, ama manevi evlatlarına da parasal anlamda da destek oluyor. Tabii ki kendi ölümünden sonra bile mirasından pay bırakıyor.
Evet, bugün 23 Nisan vesilesiyle Atatürk'ün de manevi evlatlarını konuşmuş olduk. Hepsini rahmetle analım, hiçbir aramızda değil şu anda ama mutlaka onların da çocuklarının çocukları vardır. Evet. Onlara selam gönderelim biz de bu vesileyle. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olan bu yakınlığı, bu sevgisi ve onları geleceğin büyükleri olarak görüp eğitimlerine ne kadar önem verdiği de aslında hepimize örnek olması gerekiyor.
Evet, yani 23 Nisanlarda belki işte şehit çocuklarını, öksüz yetim kalmış çocukları bu anlamda tekrar hatırlamak ve belki onlarla ilgili işte böyle sahip çıkacak, başka türden çözümler getirecek. Çünkü 23 Nisanlarda yapılan o konferanslarda çözüm önerileri üzerinde çok duruluyordu. Çözümler getirecek çalışmalar yapmak, bireysel olarak bile yapmak çok önemli. Bunu tekrar belki hatırlatabilirim bugünün önemini yaşamak isteyenlere.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Herkesin için tekrar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.
Biz de bugün de hem programımızın başında çocuklarımızla bir arada olduk, birebir onlarla birlikte tüm çocukların bayramını kutladık ama programımızın sizinle olan bölümünün başında söylediğim gibi içinde o çocuk ruhu hiç kaybetmeyen büyüklerin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlu olsun. Nice 23 Nisanlara dileyelim ve hep çocuklarımızın huzur içinde, mutluluk içinde yaşadığı nice yarınlara olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla birlikteydik. Hem 23 Nisan'ı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konuştuk, hem de Atatürk'ün manevi çocuklarından bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Evet, Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Hayatın Sesleri.